Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bilhassa Cumhuriyet dönemindeki tek parti yönetimi ve tek parti yönetiminden yeniden çok partili hayata 1945 itibariyle dönüşü, 1946 seçimlerine, 7 Ocak 1946'da kurulan Demokrat Parti'nin kuruluş hikayesini, gelişmesini, seçimlerdeki mücadelesini ve hem kendi içerisinde hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de Türkiye Cumhuriyeti rejimindeki değişikliklere esas teşkil eden muhalefetini ele aldık. 14 Mayıs 1950'de yeni seçim kanununun yine Demokrat Parti'nin katkısıyla yapılması sayesinde adil, serbest, açık sayım, gizli oy kullanma ilkesine uygun seçimlerle iktidarın barışçı bir şekilde seçimleri kazanan Demokrat Parti'ye devredilmesi ve Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını ele aldık. 27 Mayıs darbesini, darbeye giden süreci, darbe sonrasında yaşananları, darbenin ideolojisini, darbe dönemindeki yargılamaları, 61 anayasasıyla kurulmak istenen vesayet sistemini ve sonra yeniden çok partili hayata dönüş gayretlerini, ama bu arada cuntacı grupların devam eden varlığı, baskısı, taziyi, hatta devam eden iki darbe teşebbüsünü, Talat Aydemir'in başında olduğu darbe teşebbüslerini ve aslında bundan ibaret olmayan başka teşebbüsleri ele aldık. 1970 yılına kadar geldik. 1970 yılı Türk siyasi tarihi bakımından fevkalade önemli bir kırılma yılı. Bu yıl Adalet Partisi tek başına iktidar olduğu halde kendi içerisinden çıkan muhalefet yüzünden bütçesi reddediliyor ve Adalet Partisi'nin içerisinden bir grup milletvekili ayrılarak Demokratik Parti'yi kuruyorlar. Geçtiğimiz hafta Demokrat Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir geri adım atmıştık. 1946'ya dönmüştük. Zaman zaman bu geri adımlar anlattığımız dönemin daha iyi anlaşılabilmesi için geniş bir perspektif imkanını bize veriyor. Bu hafta da yine böyle bir geri adım atacağız. Bu hafta 15 Ocak 2022'de Aydın'da Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açıldı. Ben de davetliler arasındaydım. Müzenin hazırlıkları sırasında müzeyi hazırlayanlar bizlerle de istişare ettiler. O vesileyle de bu açılışa davetliydim, açılışa gittim. Bu vesileyle hem müzeden hem de Adnan Menderes'ten bahsetmek isterim. Evvela müsaadenizle Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışına bakalım. Müzenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası Müzesi projesini müteakiben, Aydın'da da Adnan Menderes için Çine çayının yakınlarında bir müze açılması talimatını vermişti. Bu talimatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerine getirdi. Çine çayının şöyle bir kıymeti var. Çine çayı rahmetli Menderes'in doğup büyüdüğü, uzun yıllar yaşadığı Aydın Çakırbeyli köyünün yanından geçen bir çay. Ve rahmetli bu 27 Mayıs darbesinden sonra yaşadığı büyük eziyetler karşısında burada oturup çay içme arzusundan bahsediyor. Evi de zaten şimdiki müzenin biraz gerisinde. Müze o evi esas alarak, o eve benzetilerek yapılmış. Müze ve müştemilatı aynı zamanda bir yeşil alan, bazı anıt eserler var. Yeşil alan da gelip gidenlerin istifade edip gezebileceği bu Çine çayının etrafındaki bir araziyi oluşturuyor. Müze Adnan Menderes'in doğumu, ailesi, soy ağacı, Bunu müteakiben işte çocukluk günleri, milli mücadeleye katılması, yine serbest fırkaya kadar geçen dönemi. Burada serbest fırka tecrübesi önemli. 1930'daki 3,5 aylık bu serbest fırka, Adnan Menderes'i Aydın'ın ileri gelen insanlarından biriyken Aydın il başkanlığına serbest fırkanı taşıyor, ama bunun da ötesinde Türkiye'yi taşıyacak bir mecrayı açmış oluyor. Menderes bu serbest fırka tecrübesine girmeden önce, hani onu hatırlatmak lazım, eşiyle Berin Hanım'la evlenmeden önce Berin Hanım kendisine siyasete girmeme şartını getiriyor. Çünkü Berin Hanım'ın ailesinde daha önce siyasete girmiş, idam edilmiş isimler var. Bunun üzerine bu sözü veriyor Adnan Menderes, ama Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kuracağı zaman Anadolu'da gezerken Aydın'ın ileri gelen isimleri arasında zikredilen Adnan Menderes'i siyasete davet ediyor. Bu itiraz karşısında da memleketin değerli evlatlarının muhakkak surette siyasete girmesi lazım gelir diyerek aileyi ikna ediyor. Dediğim gibi 3,5 aylık serbest fırka tecrübesini müteakiben işte Halk Partili bir heyet de bu bölgeye, çünkü Aydın'da da Ege'de özellikle serbest fırka çok başarılı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı çok büyük bir muhalefet söz konusu. Celal Bayar'ın da içinde olduğu bir heyet Aydın'a gidiyor. Menderes bu heyetle bir hafta görüşmüyor. Ama içlerinde hocası var. Onun ricası üzerine, Vasıf Çınar, onun ricası üzerine bu heyetle görüşüyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de siyasete devam etmesi teklifi de karşı karşıya kalıyor. Bir takım şartlar öne sürüyor. O şartlar yerine getiriliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete giriyor. Milletvekili seçiliyor. Kendi talep olmamasına rağmen 31 yılında. O tarihten sonra da milletvekili olarak devam ediyor. Menderes Birinci Cihan Harbi'ne katılmış, efendim milli mücadeleye katılmış, İstiklal Madalyası var. O yüzden de belki de okuyabilecekken okuma imkanına kavuşmamış, ama kendini çok iyi yetiştirmiş bir isim. Yani bu partiden önce de, serbest fırkadan önce de dediğim gibi Aydın'ın ileri gelenleri arasında ticarette, efendim fikir konularında sayılan isimlerden birisi. Menderes Ankara'da bu tahsil eksikliğini telafi ediyor ve hukuk fakültesine devam ediyor. Hukuk fakültesini bitiriyor. Bu arada mecliste de dilekçe komisyonunda görev alıyor. Dilekçe komisyonu o dönemde tek parti yönetimine tekrar dönüldüğü için çok önemli. Halkın gerçek şikayetleri, talepleri dilekçe marifetiyle doğrudan meclise intikal ediyor. Menderes bunlarla yüz yüze geliyor, bunları takip ediyor. Bu arada dilekçeleri takip ederken de siyasetin, idarenin, devletin, mevzuatın çerçevesini çok derinden, yakından öğrenme imkanına kavuşuyor. Yani aslında bu komisyon Menderes'i Aydın sınırları dışında Türkiye'nin meselelerine vakıf hale getirecek bir siyasi eğitim fonksiyonu da görüyor. Netice itibariyle 1940'ların ortasından itibaren, işte 44-45'ten itibaren dünyadaki değişikliklere de paralel olarak Menderes ve bazı arkadaşları Halk Partisi'nin bir takım tasarruflarına karşı çıkıyorlar ve mecliste açıkça bu tasarılara, Halk Partisi'nin düzenlemelerine muhalefet ediyorlar ve bu haliyle de kamuoyu tarafından takip edilmeye başlıyorlar. Menderes'in burada mesela özellikle çiftçiyi topraklandırma kanun tasarısı hakkında yaptığı konuşma olağanüstü etkileyici bir konuşma. Bütün kamuoyu, bütün dikkatler Menderes'in üzerine yoğunlaşıyor. Herkes artık Menderes'i Aydınlı, sıradan bir milletvekili olarak değil, Türkiye üzerine söz söyleyen, bir giderek sivrilen bir kanaat önderi, bir siyasetçi olarak takip etmeye başlıyor. Nitekim dörtlü takririn imzalanmasıyla beraber Demokrat Parti'nin kuruluşunda görev alıyor ve Demokrat Parti'nin kuruluşundan itibaren de bu partinin içinde giderek sivriliyor. Yani meclisteki bu siyasi fikri olgunlaşmış, polemikler karşısında yalpalamadan fikrini beyan etme ve ısrar etme kabiliyeti, tutarlı bir şekilde fikirlerini ortaya koyma kabiliyeti, halkla karşı karşıya kaldığında bir hatibe dönüştüğünü, sıcak ilişki kurduğunu parti teşkilatıyla, halkla, kamuoyuyla gösteriyor ve böylece sadece bir kanaat önderi olmanın ötesinde, hani mecliste söz söyleyen bir milletvekili olmanın ötesinde bir siyasi lider olmaya doğru yöneliyor. Nitekim 46 seçimlerinden sonra hem parti içerisinde hem halkla, basınla, hem mecliste yaptığı konuşmalarla bu vasfı giderek öne çıkıyor ve Halk Partisi'nin daha önceden Aydın'ın ileri gelenleri arasındayken Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden biri haline geliyor. Öyle bir noktaya geliyor ki artık 1950'de kendisinden çok daha kıdemli isimleri geçerek başvekil olarak öne çıkıyor. Yani artık herkes başvekil kim olacak sorusuna Menderes diye cevap vermeye başlamış durumda. Celal Bayar da onu yakından takip ettiği için parti lideri olarak Menderes'i başvekil olarak tayin ediyor. Ve böylece Menderes bir başvekil olarak 1950'den sonra siyasetin ana aktörlerinden biri haline geliyor. Ve zaman içerisinde de Demokrat Parti'nin gerçek liderine dönüşüyor. Başbakan olarak icraatları hayata geçiriyor. Demokrat Parti'nin kendi işleyişi içerisinde bir rol sahibi oluyor ama Demokrat Parti grubuyla güçlü zaman zaman Menderes'i, parti yönetimini, hükümeti zorluyor. İşte tartışmalar, genç sorularla. Bütün bunlar Menderes'i siyasi bir lider olarak Demokrat Parti'nin artık ayrılmaz, tartışılmaz bir liderine dönüştürüyor. Maalesef 27 Mayıs darbesi vuku buluyor. Darbenin öncesinde darbe olacağına ilişkin bir takım iddialar var. Bunlara Menderes inanmıyor. Yani ordu, bizim Mehmetçiğimiz bize neden darbe yapsın? Ortada ne var diye düşünüyor. 27 Mayıs darbesinden sonra da Demokrat Partililer arasında en fazla eziyeti, işkenceyi gören, tecrit edilen, yani diğerleri beraber kalıyorlar ama rahmetli Menderes tecrit ediliyor. Yalnız kalıyor ve yalnızken de çok ağır muamelelere karşı karşıya kalıyor. Hatta o hale geliyor ki mahkemeye ilk çıktığında o etkili konuşan, güzel konuşan isim kendisinin konuşma melekelerini kaybettiğini ifade ederek savunmasına başlıyor. Çünkü orada yalnız kalmış ve kimseyle görüştürülmemiş, kimseyle konuşturulmamış mahkemeye çıkmadan önce. Mahkemedeki tavrı ve üslubu da milletin nezdinde takdirle anılıyor. Ne yazık ki idamı söz konusu biliyorsunuz. Bu idamı mütakiben işte cenazeler yasa adaya defnediliyor. Ancak rahmetli Turgut Özal bu cenazeleri alıyor. İstanbul'da Vatan Caddesi'nde bir anıt mezara taşıyor devlet töreniyle. Böylece bu uzun eziyet sona erdirilmiş oluyor. Nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yassı adadaki yargılamaları mahkum edecek ve sembolik dönüşümü gösterecek. Orada bir demokrasi ve özgürlükler müzesini gerçekleştirdi. Onu mütakiben Türkiye Büyük Millet Meclisi yasada mahkemelerinin kararlarının geçersizliğini esas alan bir düzenleme yaptı. Şimdi de işte geçtiğimiz 15 Ocak 2022'de de rahmetli Menderes'in memleketinde hemen doğduğu, büyüdüğü toprakların yanında bir müze yapıldı. Müze bu benim anlattığım hayat hikayesini muhtelif bölümlere ayırmak suretiyle sergiliyor. Dönemin basını, bazı özel eşyalar, işte kitaplar, resmi evraklar etrafında yapılan derlemelerle güzel bir müze ortaya çıkmış durumda. Muhtemelen Demokrat Parti ailelerin, koleksiyon sahibi insanların ellerinde bundan sonra daha fazla malzeme vardır. Onlar bu müzelerin ortaya çıkmasıyla beraber bu müzelerde teşhir edilecek bir şekilde müzelere de intikal edecektir. Bu çok önemli çünkü bu aradan geçen zaman zarfında özellikle darbecilerin baskısı, taziyi ve ondan sonra da devam eden bu baskı tazyikler yüzünden birçok evrak, kitap, efendim özel eşyalar kaybolmuş durumda. Halbuki bunların hepsi tarihi, kültürel açıdan çok kıymetli. Bu müzelerin ortaya çıkışı esas itibariyle kıyıda köşede kalmış dediğimiz gibi bu kıymetli malzemenin, evrağın, kitabın, eşyaların ortaya çıkması için de bir vesile olacaktır. Evet, müze açıldı. Açılışı müteakiben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir demokrasi söyleşisi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan burada rahmetli Menderes'i andı, aileleri andı, aileleri ile beraber oturdular. Hem Menderes'in hem Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinin aileleri, onların ailelerinden gelen temsilciler Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber oturdular. Gençler bu döneme ilişkin bir takım sorular sormak suretiyle katkıda bulundu. Menderes'in sevdiği Eklemedir Koca Konak isimli türkü ve bir de Menderes için bestelenmiş bir zeybek seslendirildi, icra edildi. Böylece hem Aydın'a hem de Türkiye'ye, Türkiye'nin demokrasiyle artık birleşen kaderinin, darbelerle yüzleşmesinin son bir örneği de bir eser olarak, bir müze olarak hayata geçirilmiş oldu. Evet efendim, biz Türkiye siyasi tarihini konuşmaya önümüzdeki haftadan itibaren, 1970'ten itibaren devam edeceğiz. Ben dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.